This is Radio Run On Air.
Lütfen dikkat. Oğuzhan Akay'la Runner kaldığı yerden devam ediyor. Ve yine Murat Ermert'le beraberiz.
From the truth.
Murat'cığım hoş geldin tekrar.
Teşekkürler.
Seni böyle yorduk iki program üst üste ama yani ne yapalım, konu çok, konuşacak şey çok, diziye dönüşebilir durumda bu. Sen beni durdur.
Sen aslında beni durdur.
Şimdi birinci programı izlemeyenler, dinlemeyenler mutlaka izlesin, dinlesin. Dışbank dönemi bitti.
Yok, Demirbank.
Pardon. Demirbank dönemi bitti, Dışbank'a başlıyoruz.
Türk bankacılık tarihini şey yapıyoruz.
Bu arada ön şeyi olarak, bilgisi olarak şöyle söyleyeyim. Ben başka bir reklam ajansındayken Türk Dış Ticaret Bankası konkuruyla reklamcı olmuş. Bu konkuru kazanmış. Konkur kazanarak sektöre giren tek reklam yazarıyım denebilir. Ve bankanın adını koyan kampanyayı da ben yaptım. O kampanyada Dışbank çıkış yoluydu.
Hangi yıldı bu? Sen bana anlatmıştın bu hikayeyi. Çünkü.
Evet, bu hangi yıldı? 1900 kaç olabilir? 86 falan olabilir.
Öyle olmalı yani.
86 olabilir. Bankacılık derin bir krizden çıkmıştı. Güven sarsılmıştı, bazı bankalar yok olmuştu, banker faciaları olmuştu. Çıkış yolu da şuydu, yani bir çıkış yolu var gene, size bir aydınlık bir şey gösteriyoruz. Bankacılık o kadar da kötü bir şey değildir. Dolayısıyla yine yeni bir şey. Dışbank adı da nereden geldi? İşte karşısında rakip International vardı, Uluslararası Bankası. Ben taze bir yazar, dedim ki bu nedir Türk Dış Ticaret Bankası. Dedim bir de Türk Ticaret Bankası var. Çok karışıyor. Ne iş yapıyor dedim. Bunlar dış ticaretle ilgili. O zaman dedim Dışbank olması lazım. Evet, şimdi ya, sen Dışbank'a geldin.
Ben tabii Dışbank'a geldiğimde Dışbank yıllar içinde tabii evrim değiştirmiş bir şey. Çünkü Dışbank orijinalinde İş Bankası iştiraki. Ve doğru. Yanılmıyorsam American Express'le ortak kurulmuş bir bankaydı. Sonra 90'lı yılların ortalarında el değiştirdi. En son Doğan Grubu'na geçti. Tabii. Ben gittiğimde Doğan Grubu'ndaydı.
Doğru.
Yine oraya da geçmeme vesile olan yine
bir projeydi.
Bir proje ve daha önce arkadaşlığımız, tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor tabii. Demirbank'ta da beraber çalışmıştık. Faik Açıkal'ın oraya o zaman genel müdür namzeti.
Siz şey gibisiniz. Olarak hani gitmiştim. Sinemada Ocean var ya. Ocean Level.
Ya tesadüf aslında. Yani tesadüf derken hayat bence bir, yani tesadüfler
zinciridir.
Yoksa hani özellikle onları kovalayalım diye bir yok, derdimiz canım, yok. Denk düşüyor öyle. Çünkü 99.
Ama ekiptaş ekibi arar yani.
Ya şimdi bir iyi hukuk varsa arada, kimya uyuyorsa ya da insanlar birbirine iş anlamında da kişilik anlamında da hani güveniyorsa bu önemli bir şey.
Çünkü sen ben biliyorsun. Yaptım yani güzel sanatlardan Movide'ye geçerken dedim ki işte benim oradaki arkadaşlara işte art direktör, grafiker ve yazar. Takımları toplayın gidiyoruz dedim. Bu kadar. Nereye gidiyoruz? Zaten söyleyeceğim dedim.
Ya bu önemli. Çünkü anlaşabildiğin, güvenebildiğin ve karşı taraftan da sana güvenilen bir ortamda çalışmak elini çok güçlendiriyor. Faik de 99'un başlarında Mart, Nisan mıydı? Dış banka transfer olmuştu.
O nereden transfer oldu?
Demirbank'tan. Demirbank'ta. Sonrasında
İsmail Bey de geçiyor bu arada galiba. Daha sonra geçti o.
İsmail Bey Demirbank'a 97'de geldi ve projenin liderliğini yaptı. Sonra işte bir yemekte Faik şey demişti. Ya dış bankta da biz bir perakende projesi falan düşünüyoruz.
Yine mi?
Sen dedi şey yap. Bize gel. Ondan sonra dedim ki ya ben zaten çok yorgunum. Hani yeni bir proje falan lütfen. Çok rica ederim. Ben zaten dedim hani reklam projeden pazarlama falan hani bu işlerin içinde olmak istiyorum. Ben bankalardan dedim bir türlü kurtulamıyorum ya. Hani fırsat bulursam zaten dedim kaçacağım. Ondan sonra yok işte bence biz bunu düşünelim, değerlendirelim falan filan muhabbetleri oldu. Sonra bir şekilde el sıkıştık. Ve ben
İkna ettiler yine.
Evet. şeyi de söylemişti Faik o zaman.
Ama Murat'cığım sana krediden, ihtiyacımız var bu projeye.
Ya o estağfurullah. Yani sen öyle söylediğine misin? De ben onun öyle olmadığını biliyorum.
Sen yani, gelmeyecek misin yani?
Beni mi kıracaksın? En çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Orada şey de söylemişti. Bak demişti senin Yapı Kredi'den tanıdığın Tayfun Bayazıt da. Bizde Murat Hasaza falan deyince. Ben de şöyle düşünmüştüm. Hani Demirbank'ta çok yoruldum. Hani dış banka gideyim 1-2 yıl.
Dinlenelim.
Hani bir toparlayayım temelini. Hani ondan sonra da müsaade isterim ben. Hani işte ben de danışmanlık yapmak istiyordum. Hani dışarıda
ne kadar
olayım.
İyi niyetlisin.
Çok saf diyelim ona. Neyse biz başladık. Orada da çok iyi bir ekip kuruldu. Ondan sonra perakende projesi başlatıldı. Hemen ardında daha bir yıl olmamıştı 2001 krizi patladı. O dönem işte Oğuzhan yaklaşık yanılmıyorsam 32 banka filan fona geçti.
Bayağı büyük bir olaydı evet.
Yani bayağı Cumhuriyet tarihinin en sarsıcı
olaylarından. O Ege Banklar falan dönemi
hepsi,
değil mi?
Hepsi. Dış banka oradan çok sağlam çıktı. Çok iyi bir finansal yönetimi, bilanço yönetimi vardı. Hemen 2001 krizinin ardından böyle bir ay bile geçmemişti. Bizim o zamanki CEO'muz Vural Bey'i rahmetli Ecevit Kamu Bankaları Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. Kamu bankalarını toparlasın diye. Öyle olunca Tayfun Bey de onun yerine hem CEO'luğu aldı, sonrasında yönetim kurulu başkanlığını da üstlendi. Ve orada çok hoş bir anlayış ve ekip
oluştu.
Aslında oluştu.
Proje yine, ekibi oldu.
Tabii. Proje dedin mi?
Proje tek adres.
Ama orada da çok genç, gerçekten çok genç ve yetkin bir ekip vardı. Ve yani biz çok eğlendik dış bankta. Çok eğlendik. Çok
biz
güzel şeyler yapıldı.
Sayenizde biz de eğlendik.
Ve işte ben hatta Tayfun Bey'den izin istemiştim. 2001 krizin hemen ardından. Yani müsaadenizle ben filan. O da şey demişti yani. Benim kıracak mısın? Yani
benim kıracaksın.
biz dedi bankayı satalım. Tamam mı? Gidersin. Gidersin dedi. Ondan sonra ben gerçekten saf olduğum için. biz sonra zaten 4 yıl sonra Fortis'e dış bankı beklenenin de çok üstünde bir fiyata.
Bir Belçika bankası
Belçika,
değil mi?
Belçika Hollanda ortak bankası. Yani o bölgenin en büyük bankası. Hı-hı. Avrupa'nın da sayılı büyük bankalarından bir tanesiydi. O zamanki parayla valla 1.3 milyar euro gibi bir paraya satılmıştı ki çok çok iyiydi ve Türkiye'nin ilk operasyonlarından bir tanesiydi. Sonra sen de içindeydin.
Ve bir İzmir filmiyle
Ben kurtulacağımı sanıyordum Fortis satış olunca. Ama Fortis demişti ki yönetimde yer alan arkadaşların 3 yıl kalması gerekiyor. Öyle bir şart getirmişti. Biz bir süre daha orada kaldık. O dönemde Fortis'in lansmanı senin de tabii, olağanüstü emeklerin, işin sayesinde bence yapılmış en iyi işlerden
yani
bir tanesi
oldu. Yani bütün
bir
yaz kurumsal kimlik yeniden yapıldı. Tabelalar, broşürler, başlamak.
Her şey ya.
O geçen programda sözünü etmiştik ya. Ertesi gün Türkiye'nin bir yerinde girdiklerinde şubede Dış Bank değil artık Fortis.
Biz
onun broşürleri, afişleri, tabelaları hepsi vardı.
Birkaç yerde yaşadık yani şubeye giren böyle yaşlı amca ya da teyzeler.
Burası Dış Bank değil miydi?
Burası değişti mi ya falan diye. Onları güzel anekdotlar olarak hatırlıyoruz tabii. Ama hemen bizim yaptığımız buradaki değişim projesinin ardından da Belçika'dan şey
tebrik
gelmişti,
geldi.
Ödül gelmişti.
Büyük ödül geldi, evet.
Çünkü gerçekten bir gecede değişti.
Büyük case oldu değil mi o?
Bir gecede değişti her şey yani. Orada inanılmaz bir emek vardı. Bütün lojistik gruplar, operasyon
çok,
grupları.
Çok.
Yani kolay iş değil. O kadar şubenin ve kurumsal kimliğin yer aldığı her şey, her şey ama. Yani bilgisayar ekranları, ATM ekranları, dekontlar filan. Bizim bir checklist vardı. Hani buradan başlayıp böyle gidiyordu artık. Ama hepsi hal oldu. Çok
ben işin tuttuğunu şöyle anlamıştım. Beytem'deydi o zaman bizim evet. Ofis. Taksiye bindim. Çünkü öyle arabayı çağır, şoför aldı, getirdi. Oraya da park etmek falan mesele. Taksiye bindim. Dedim ki Fortis Genel Müdürlüğü'ne gidiyoruz dedim. Başka bir şey demedim. Ve hiçbir şey sormadı bana. Direkt Dış Bank Genel Müdürlüğü olarak.
O taksiciyi biz göndermiştik. Sen
vallahi,
iyi hissettin.
Dedim ki valla tuttu o zaman isim abi çünkü. Yani şey
yok, çok hızlı
sorduklarına Fortis yapıyoruz diyorum. Fortis ne, ilaç mı falan diyorlardı.
Çok hızlı.
Fortis diye banka adı mı olur diyenler
kabul
vardı.
Gördü. Hı-hı. Biz o açıdan çok şanslı adettik kendimizi. Bir kere söylenmesi çok kolaydı.
Evet.
Şimdi mesela HSBC hani
Ece Bece.
Bir türlü hani tam olarak yıllarca oturtulamayan bir şey oldu. Zor tabii ki bize
çok,
uygun
evet.
değil. Neyse. O yüzden Fortis'in söylenme kolaylığı
vardı en azından.
Kabul görme hızını oranını arttırdı. O pozitif oldu.
Kimse de ama şey demedi değil mi? Yani Dış Bank ne güzeldi de niye Fortis oldu demedi. Benimsediler yani.
İşte orada şeyin de
büyük bir tepki olmadı hiç.
Yok. Ben orada tabii ortak dostumuz Cem İlhanlar'ın yaptığı işleri de
tabii almak lazım.
Almak lazım. Çünkü hani 360 derece bir iletişim olduğunda sen de biliyorsun hani işte
herkesin
bütün paydaşları
şeyini,
önceden bilgilendirdiğin takdirde müşteriyle iletişim önceden yapıldı.
Zaten bir arada çok büyük toplantılar yapılıyordu.
O 360'ı iyi ve
yaparsan,
önceden iyi yaparsan hani kimse ne oldu, niye böyle oldu filan demiyor. Öncesinde bilgilendirilmiş oluyorlar.
360 deyince yani arkadaşlar hep böyle geometrik şeyleri zannediyorlar ama yani 360 dediğin şey esasında budur.
Ya yani şöyle
başladır.
Düşünüyorum. Yani 90'ların ortasında kendimize hani benchmark aldığımız bir şey vardı.
Hı.
Hani o stakeholder management denilen yani paydaş yönetimine kendine bir mihenk taşı
aman.
Alıp onu kuruma oturtabiliyorsan onun faydasını çok fazlasıyla görüyorsun yol üstünde. Çünkü yapması zahmetli, el alıyor, vakit alıyor ama bu uğraşı ortaya koyarsan dönüşü katlanarak geliyor sana. Yani sadece bir marka haberdarlığı, bilinirliği, reklamların görülme sıklığı, kabul görmesi mesele sadece bu değil. Çünkü günün sonunda özellikle finansal bir kuruluş için birinci sırada her zaman olan şey itibar yönetimi.
Hı hı.
Yani bunun üstüne bir şey yok zaten. Onun altında da Hani bunu işte kırmadan, dökmeden götürebileceğin fonksiyonlar var.
Çünkü herkes bir yerden çekiştirebilir, değil mi?
Oğuzhan şimdi mesela işte büyük bir bankada nereden baksan 15 ila 20 bin kişi arası çalışıyor.
Müthiş rakam.
Yani şimdi her yerden bir aksilik, bir risk senin için doğabilir. Herkese her an hakim olamayabilirsin.
Her banka küçük bir kasaba gibi yani. Aileleriyle beraber büyük, düşünürsen
büyük yani,
kasaba yani.
Çoğu yerde diyelim 200-300 kişilik bir müessesede mesela patronum ben ya ben bıktım bu insanlardan çok zor bunlarla uğraşmak dediğini
duydum.
Var. Şimdi diyorsun ki hani bu kadar o diyor tabii bizim yapabileceğimiz bir şey
hayır,
değil.
Burada senin yaptığın şey bir de şu açıdan da çok zorlu bu kadar büyük çok sayıda personelin çalıştığı bir bankaya o kimliği kabul ettirip bunu anlatmak, aman bunun dışına çıkmayın demek, ya, bunu denetlemek,
doğru bunun
benimsetmek
da,
çok bunun büyük da, başarı. İç iletişimi söylüyorum.
Şimdi onu söyleyecektim. Bunun yolu tabii çok güçlü, açık ve şeffaf bir iç iletişimden geçiyor. Hı-hı. Hani bu
emirli olmuyor.
Değerli arkadaşlar bayramınızı kutlar, ailelerinizle bir bu iç iletişimden bahsetmiyoruz. Yani her ne oluyorsa veya olacaksa takımdaşlarını çünkü orada herkesin bir rolü ve sorumluluğu var. Bilmesi gereken her ne varsa önceden ve yeterli miktarda o bilgi akışının sağlanması lazım. Ben o konuda yine söylüyorum yani çok şanslıydım çünkü Tayfun Bayezid gibi, Faika Çıkalın gibi, işte İsmail Yalçınkaya gibi bu işlere gerçekten çok inanan ve bunun yapılmasında ne kadar büyük faydaları olduğunu bilen, gören büyüklerimizle ya da arkadaşlarımızla
bu işin çalıştık. Guruları yani.
Bunlar böyle yapıldığı zaman sonuçları işte dediğim gibi bir iman birliği ya da bir hedef birliği oluşabiliyor.
Ama sadece bir guru demek de yeterli bir şey değil bence. Çünkü hepinizin şeyine böyle baktığımızda, yönetici olarak kimliğine baktığımızda hepinizin esasında hep proje diyoruz ya, esasında hep bir değişimin öncüleri olduğunu görüyoruz.
Doğru. İşte koşullar ya da durumlar diyelim.
Koşullar ekibi buluyor.
Hani evet. Herhalde bakılıyor böyle. Kim var?
Kim vardı ekip? Ocean ekibi gelsin.
Öyle oluyor ve doğaldır yani nasıl hani reklamcılıkta veya IT'de
varsa
bu tür kadrolaşmalar ya da birliktelikler söz konusuysa.
Keşke her kurumda olsa yani.
Tabii yani bunun çok zararı olduğunu düşünmüyorum.
Yok tam tersine
çünkü
yani.
Çünkü iyi anlaştığın.
İki seneye Türkiye kurtulur yani iki sene içinde.
İyi anlaştığın ve dediğim gibi en önemlisi de karşılıklı güvenin olduğu bir yerde tabii iş kotarmak çok daha kolay oluyor. Sen de biliyorsun abi.
Yani sana duyulan güven var. Bir kere
senin onlara duyduğun
güven var. Birbirinizin önünü açıyorsunuz, birbirinizi rahatlatıyorsunuz şu anlamda. Yani Murat bir şey yapıyor, yaptırıyor ama yani biz zaten bunu biliyoruz ki.
Evet.
Daha önce yapmıştı.
Şimdi yani de bunu yapıyor.
Hani bunun yapılmışı var. Yapılmışı var.
Mukavvayı koyuyoruz buraya.
Yapılmışı var yani.
Ya tabii doğru. Bir de ama her dönem yapılmışın üstüne bir şeyler koyman gerekiyor.
Tabii.
Çünkü sen de biliyorsun.
Aynı şeyi yapmadınız zaten.
Yani her sabah aynı dünyaya doğmuyorsun.
Tabii.
Teknoloji değişiyor, yönetmelikler değişiyor, rekabet değişiyor. Sürekli kendini ona adapte etmen gerekiyor.
Ediyorsun.
Onu yaparken o dönem için çok sıra dışı ya da kabul edilemez gibi görülen bazı şeyleri de sunuyorsun yönetime bazen. Yani ben...
Bir de gayet sana doğal geliyordu. Mesela bana da doğal geliyordu yaptığımız şeyler.
İşte...
Şimdi geriye bakınca hani... Yani ya esasında çok zor bir şeyin içinden girip çıkmışız. Şey
doğru. Var. Ben orada tabii... Epeyce bir
çok
kredinin
fedakarlık
de,
var.
Var. Ama büyük bir kredinin de bizim bu işleri götürdüğümüzde okey veren yöneticilerin ya da sermayedarların olduğunu düşünüyorum.
Sen şu sabahlamalarını söyle.
Ya o hepimizin yaptığı şeyler. Yani. O hani bizden istenen şeyler değil de olsan sen de yaşadın
kimse
bunları.
Kimse kal gece falan filan demiyor yani sana da.
Çünkü sen kendine bir hedef koyuyorsun ya da takım olarak bir hedef koyuyorsun. Onun da o zamana yetişmesi için.
Sen gitmiyorsan zaten bizim gitmememiz gerekiyor.
Ben hep şuna inandım. Hani şimdi insanlara hedefler koyup ondan sonra kendin ortadan kayboluyorsan bu yanlış.
Zaten adam yok
orada. Orada diyor. Bir takımdaşlıktan, bahsetmek hedef birliğinden bahsedemeyiz. Tabii. Öyle aynen, şey olmaz.
Aynen.
O yüzden bir yola beraber çıkılıyorsa bütün takımın ünvan bağımsız.
Bir arada olması lazım.
Orada olması lazım. Sen bir işe yarasan da yaramasan da en azından fiziki olarak oralarda olman lazım. Ajansa da gitmen gerekebilir. Yapım şirketine de gitmen gerekebilir. Medya'da da bulunman gerekebilir. Bir resepsiyonda orada burada her neyse. Ama orada bulunman lazım.
Şimdi soru şu. Ya Fortis de çok güzel bir noktaya geldi. Abi peki niye satıldı o da? Ne oldu ona?
Ya şöyle.
Daha yeni tanışmıştık. Dur bakalım.
Doğru. Orada Fortis'in de çok fazla bir şeyi yok. Onlar
yurt dışından
2008-2009 dünya finansal krizine yakalandılar. Çok iyi finansal.
Bir de orada çok sık görülen bir şey değil, bir kere yakalandılar.
Alışık yani, değillerdi. Watergate gibi çok bir şey. Doğru. Yani. Bir de tabii çok detay olacak. Hemen söyleyeyim, kapatayım ama Fortis'in finansallarında bir sorun yoktu
yok
da. O dönem Fortis iki yine büyük banka ile birlikte Santander ve Bank of Scotland mıydı ya da işte Scottish Royal Bank da olabilir. Çok net hatırlamıyorum. Bu üçlü Hollanda'nın en büyük bankası olan ABN AMRO'yu almaya kalktı. O işle uğraşırken, onu yaparken bu finansal kriz patlayınca işler zorlaştı. Neyse uzatmayayım ve BNP Paribas Fransızlar Fortis'i satın aldılar.
Bunda Türkiye'de bu popülerliğe gelmesinin rolü olmuş mudur?
Yok, hayır.
Olmadı.
O bambaşka bir şey. Ben 2008 Haziran'da tekrar
BNP Paribas TEB yani değil TEB. Mi? TEB.
Yani onlar TEB'le ortak
halkımız
olmuştu.
Evet. TEB'in adı değişmiyor.
Türk Ekonomi Bankası.
Evet, değişmedi. Onlar
öyle devam ettiler. Bence akıllıca
evet
bir şey. Yani ya bu ismi full değiştirmekte fayda var. Ya da
koru şey gitsin yani. Ne olacak, sahibi değişti.
Her bankaya
diye
göre değişir. Bunun tek bir formül yok yani.
Yok mu?
Mesela biz Dış Bank'ı Fortis'e çevirirken içimiz çok rahattı. Çünkü Fortis işi olmasaydı biz daha öncesinde birkaç yıl önce Tayfun Bey'le şeyi konuşmuştuk. Ya bu Dış Bank ismi İdeal Bank yapsak mesela bunu diye. O da şey demişti. Sakin.
Karttan dolayı mı?
Yani İdeal o sıra abi, biz bütün ürünlerimizi İdeal diye adlandırıyorduk, İdeal hatırlarsın.
Abi. Evet, Kadir Çöpdemir'le
aynen. İdeal Hayat vardı, İdeal Kredi vardı, İdeal Konut vardı.
Bankada İdeal Bank vardı.
Hani diye konuşmuştuk. O yüzden bazı isimlerin değiştirilmesi gerekiyor. Bazılarının olduğu gibi tutulmasında fayda. O tamamıyla bankanın şeyine bağlı. O evet, günkü durumuna,
o yapıya, ismine, konjonktüre bağlı bir şey. Sonra Fortis satıldı.
Ben Fortis satıldığında orada değildim. Ben
Yine sen kaç ay önce gittin?
Ben bir sene önce.
Yine.
Bana hatta şey esprisi yapmışlardı. Yani sen bir bankayı bırakıp gidiyorsan başka bir yere gidiyorsan dikkatli olmak lazım diye. Sonra 2008'in Haziran'ında Tayfun Bey Yapı Kredi'ye geçmişti. Bir yıl olmuştu. Onun daveti üzerine Yapı Kredi'ye tekrar gittim ben.
Tayfun Bey'e de ne demişler? Gel şu Yapı Kredi'yi yeni bir proje yapacağız.
Orada da Yapı Kredi İtalyanlarla birlikte yani bir ortaklıktı %50-50. İtalyanların en büyük bankası UniCredit'le.
şu anda ortaktı. Değişti değil mi?
Sattı. Sattı. Uniköy'de Koca. Çıktı. Koç'ta şu an hisseler.
Hepsi.
2007'de Tayfun Bey oraya geçtiğinde işte merger yani birleşme henüz bir yıllık bir birleşmeydi.
Birleşme de. Bizim işimiz.
Proje dedin mi? Tek adım.
Muratçım beni mi kıracaksın ya? Beni kıracak mısın?
Ya mümkün değil öyle bir şey zaten. Tayfun Bey çok zor bir işi üstlenmişti. Yani Yapı Kredi o dönem enteresandı. Çünkü İtalyanlar var. Koçbanklılar var. Orijinal Yapı Krediler var filan. Yani bir yandan bir dönüşüm projesi var orada da. İşlerin değişmesi gerekiyor. Yani iş, yani business anlamında diyeyim tırnak içinde. Reorganizasyon hedefleri var. Bir takım bölümlerin birleştirilmesi, iştiraklerin yeniden yapılandırılması falan filan. Çok büyük iş vardı. Sonra işte Tayfun'a demiştik yani.
Bu arada sen de alt ekibine diyorsun ki biz gidiyoruz. Evet. Beni mi kıracaksınız?
İşte ön tekerlekleri, arka tekerlek oraya. Tabii biz Demirbank'taki ekibimi ben dış banka
aldın.
Almıştım. Oradan da Yapı Kredi'ye.
Şimdi mesela geçti. Hala Arda orada Arda Öztaş.
Yapı Kredi'de Armağan da Finans Bank'ta.
Finans Bank'ta.
Kurumsal iletişiminin başında. İşte Yapı Kredi'ye gittik. Tabii Yapı Kredi'nin ikinci dönemi zor ama keyifliydi. Orada da epey bir.
Sen esasında
yapıldı.
Bir circle'ı tamamladın.
Tamamladım.
Yapı Kredi ile başladın. Yapı
Finans sektöründe.
En son finans sektöründe Yapı Kredi'ydi.
Orada da bitirdim zaten. Çünkü ben emekliliğimi isteyip artık ben gidiyorum dediğimde Oğuzhan ne kadar olmuştu? 89 ya da iş hayatına.
Tayfun Bey yine ayrıldı mı o sırada? Sen gidiyorum
Tayfun Bey beni transfer ettikten 2,5 yıl sonra
gitti.
Ben yoruldum Muratçım siz devam edin Faik'le dedi.
Evet.
Bizi bıraktı gitti. Ondan sonra biz 7-8 yıl
daha devam ettik. Bayağı.
Devam ettik. Ya ben bırakırken bir 30 sene falan olmuştu artık. Yani bu 30 senenin de 20 küsur yılı, 22-23 yılı bankalarda geçmişti. Ya yani biri bana üniversitedeyken ya da
böyle
mezun
deseydi.
Olduğunda deseydi ki sen ben çok gülerdim ya.
Kabul ediyor musunuz böyle bir hayatı?
Ben çok gülerdim herhalde. Derdim ya yani şaşırmış olman lazım hani. Banka ne ya? Ben hani pazarlama, reklam, iletişim hani bunlar benim ilgi alanlarım diye. Ama şöyle bir avantajım oldu. Hatta Faik bir seferinde icra kurulunda konuşurken arkadaşlar demişti uyarıyorum. Murat Bey'e sakın bankacı muamelesi yapın. Çok sinirlenir kendisi. O biliyorsunuz ayrı bir insan. Kendisi iletişim şeyi yöneticisi. Ben işimi bankalarda yapmakla birlikte o işin keyifli kısmını hep masamda tutabildim.
Ama şimdi hala Ocean ekibi bir arada bağımsız olarak
evet,
değil mi?
Evet yine.
Yine Tayfun Bey'le, Faik Bey'le.
Evet yine aynı
berabersiniz,
ofiste.
Berabersiniz aynı ofiste.
En azından sohbet ediyoruz. Ortak bazen şeylerimiz oluyor.
Danışmanlık yaptığınız yerler var
doğru,
değil mi?
Doğru. Yani herkesin.
Finans sektörüne mi yoksa genel mi?
Herkesin başka şeyleri var.
Var.
Ama aynı mekanı.
Yönetim yani sonuçta yöneticilik.
Ya orada tabii Oğuzhan çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz
artık
var.
Artık kaçla gözle seyirmelerle anlaşıyorsunuz.
Dumanla bir haberleşebiliyoruz. Geçenlerde hatta bir seyahatteydik üçümüz de işte muhabbet yine oraya geldi. Çok uzun bir yoldaşlık.
Çok.
Çok uzun yani ve hani öyle bir şey ki artık şeyi biliyoruz. Hani,
yani kardeş kardeş bu kadar yaşayamazsın
yok,
yan yana
çok
ya.
Uzun mesailer yaptık
evet.
Tabii. İyi günler oldu kötü günler yani kurumsal olarak. Tabii her gün lay lay lom geçmiyor doğal olarak. Özellikle Türkiye gibi finansal piyasaların hareketli olduğu ortamlarda çok kolay değil. Ama iyi dostluklar oluştu yıllar içinde keyifli
Bu anlamda esasında şanslı olduğunu söyleyebilirsin.
Ben söylüyorum zaten.
Ben de mesela söyleyebilirim çünkü şanslıyım. İyi markalarla, iyi reklam verenlerle, iyi marka yöneticileriyle çalıştım. Yani tabii şimdi şey olayına girmeyeceğim. Hani reklamın eski tadı kalmadı falan filan şeylerine girmeyeceğim. O bana biraz böyle şey ağır amca muhabbeti gibi geliyor ama bir yandan da bir gerçek olarak şeyi soracağım. Neredeyse 20 küsur yıldır Türkiye'de marka konferansları yapılır. Marketingler, işte perakende günleri, brand weekler, Medyaket günleri, Felixler, doğru. Pazarlama, gurular geliyor Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Avrupa'dan. Bu kadar sene bunlar gelip burada konferanslar veriyor. TEDx konferansları var. Yahu peki burada anlatılanlar buradan girip buradan çıktı mı? Niye bu 20 senede bu niye gelişmedi bu? Hala güvenle oturuyoruz burada. Bu topraklardan bir dünya markası çıkar mı? Lafına tekrar niye geri geliyoruz falan. Gerçekten o eğitim ne oldu bu insanlar?
Ya bu eğitimi güven bunları
görmek için bilen, mi aldılar?
Güven bu konuları en iyi bilen, en iyi uygulayan izledim ben de programı. Çok güzel anlatmış kişilerden biri. O da teslim ediyor. Tabii ki Türkiye'de olumlu anlamda çok şey oldu. Yani bunu hakkını teslim etmemesi lazım.
Tabii.
İşler çok daha sofistike ve iyi bir şekilde yapılıyor. Ama Oğuzhan tabii bu iş böyle sadece eğitimle, konferansla
olmuyor.
Olacak bir şey değil. Şimdi sen de biliyorsun ki hayatta bir icracılar var. Yani doer dedikleri insanlar var. Yani bir de don't rock the boat diyen, yani abi kayığı çok da sallamayalım. Hani iyiyiz böyle diyen bir durum var.
Eski köye yeni adet getirmeyin.
Ya şimdi sermayedarların da aldığı riskler var. İstediği riskler var. Kaybetmeme endişesi var.
Var.
Kurmay heyetin, yani üst yönetimlerin bir risk anlayışı var. Tabii kurumsal hayattan çok uzun yıllar geçirdim. O deformasyondan ben de etkilenmişimdir.
Hı
hı. Yani çok etliye sütlüye bulaşmadan, çok risk almadan da aynı finansal paketi alabileceğin için, hani bazı şeyleri yapıp yapmama konusunda herkes o kadar cevval değil.
Hı hı.
Yani ben sana diyorum ki Oğuzhan'cığım, ben sana bu sene mesela 100 lira vereceğim.
Hı hı.
Çalışmaların karşılığı. Sen normal şeyleri yaptığında da 100 lira alıyorsun.
Öyle
anormal şeyler yaptığında da yüzde.
O zaman olur. Niye yapayım diyor.
Ya bir grup
var.
Ya bu zaten insan kaynakları modellerinde de var biliyorsun. Hmm. Yani çalışanlarını
gözlerimi doğru kaparım, vazifemi yaparım.
Ya grid teorisinde falan da vardır. Var. Yani dörde böldüğünde dünyada da bu böyle. Kurumlarda lider ya da driver dedikleri, yani ileriye götüren toplam nüfus çalışan içinde %5.
Çok az.
Şimdi her zaman da onlar alıp sürükleyemiyor. Konjonktür de önemli. Yani kurum da bir şeyleri yapmaya niyetlenebilir ama ortam çok uygun
her
olmayabiliyor.
Her zaman da bir kurum yok. Karşında bir KOBİ de olabiliyor. Yani aile şirket de olabiliyor.
Türkiye'deki şirketlerin yanılmıyorsam %92'si işletme. %92 sayı olarak.
Evet, doğru.
%8 de kurumsal daha yapıda olanlar.
Ben bir araştırma okumuştum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Sen o konuları daha iyi bilirsin. Türkiye'de markaların yönetimi açısından aile şirketlerinde 3. kuşaktan ötesini görememişler. Ama ne bileyim Amerika'da 7. kuşakta markalar var.
Şimdi Oğuzhan, biz tabii hani kapitalist, liberal diyelim ki bir düzen içinde
karma ekonomiden geldik biz.
Yani çok uzun bir track record'umuz yok. Çok
yok.
Tarihimiz yok. Yok. Yani öyle hani birinci kuşak, üçüncü kuşak falan, bunları bile daha tam konuşacak noktada değiliz. Biz daha birçok şeyi
benim kızım da emekliyoruz. Küçükken hayatımda böyle bir şey görmedim. Ulan senin hayatın ne? Daha 3 yaşındasın evet, zaten.
Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Bizim 2000'lerin başından itibaren çok önemsediğimiz ve bugün de bayağı yol alınan bir konu. Governance denilen. Yani yönetişim konusu. Çok çok önemli. Yani yönetim başka bir şey. Governance başka bir şey. Yani bunun için bir kere yönetim kurullarının şirketlerde çok
aileden
sağlam...
Aileden oluşmaması lazım.
Ya aileden de tabii ki birileri olabilir olacak de. Da ama anladın sen ne demek istediğimi.
Ya bir gün şey parantez içinde şey yapıyorum, bölmeyeyim. Ya işte hani atıştırmalık sektöründen birisiyle görüşüyoruz, yani bir firmayla görüşüyoruz. En son sunuma oğlunu getirdi 12 yaşında. Yani
hedef kitle.
Hedef kitle mi bilmiyorum da yani hani çocuk şimdiden board'a üye falan gibi. Hani çocuk he derse alacaksın işi falan noktasına gelmiş bir durumdu. Neyse. Zaten
biz
hani
iyi örneklere
sen
uyuşması bakalım.
Olmazsa zaten olmuyor.
Biz hani iyi örneklere
bakalım. Biz aşk ilişkisine bakalım. İnanıyoruz.
Bu işi çok iyi yapan gruplar.
Çok.
Holdingler var.
Reklam ajansı olarak da çok iyi yerler var.
Şimdi
artık
yönetişimi networkler yukarıdan itibaren sağlam ve hesap verebilir şekilde kurduğunda o sen aşağıya doğru yapılanma da ona göre oluyor.
Doğru.
Çünkü hani çok klasik tabir ama işte ön tekerlek arka tekerlek,
arka tekerlek
hikayesi.
Evet.
Kurumların ve yöneticilerin bir kere şeffaf ve hesap verebilir olması lazım. Hı-hı. Yani hani ya ben Oğuzhan'ı çok seviyorum, çok iyi çocuk, çok da iyi işler yapıyor. Bir kavram Oğuzhan araştırma sonuçları diyor ki
böyle böyle.
Yani biz buna bir bakalım seninle. Demek başka bir şey. Benim seni sevmem başka bir şey.
Tabii canım.
Sonuçlar finansal veya algısal. Bunlara bakmak başka bir şey. İşler buraya oturtulduğu sürece kurumların devamlılığı, sürdürülebilirliği moda tabiriyle daha kolay ve daha doğru bir şekilde ilerleyebiliyor. Aksi takdirde biz şunu görüyoruz. Yani dünya çapında çok büyük şirketlerin birdenbire ortadan kaybolduğuna kaç defa
çok,
şahit
çok
oldu.
Çok fazla evet.
Ve diyorsun ki nasıl olabilir?
Dönemleri
yani
kapanıyor.
Oluyor. Çünkü bu işlerin hani
Nokia'yı düşün mesela. Nokia cep telefonu.
Kodak düşün.
Kodak.
Yani hani
Kodak şimdi yeniden diriliyormuş gerçi.
Küllerinden mi?
Kamera çıkarıyormuş hani internet bağlantılı film.
Güzel. Güzel, sıkıntı yok. Hani Apple'da bir dönem biliyorsun.
Yapmayacak.
Yerlerde sürünüyordu. Aynen, sonra Steve Jobs'un ikinci kere gelişiyle toparlamıştı filan. Şunu söyleyeceğim. İş hayatı ya da kurumsal hayat, ticaret çok şaka ve su kaldırır bir şey değil.
Değil.
Yani bu iş her gün ciddiyetle ele alınması gereken bir şey. Fakat bu ciddiyetle her zaman konuşulduğu ve yapılmaya kalkıldığında bazıları ya ne oluyor ya hani bu kadar da biraz da eğlenelim ya da ya biraz da serbest bırakalım moduna geçmeye çalışıyorlar. O zaman da ayarlar
o da
bozuluyor.
Değil, o da değil.
Ayarlar bozulunca da yani o iplik bir sökülmeye başladığında ardı ardına gidiyor işler.
Şimdi kurumsal iletişim bölümünde çok fazla sorun yok ama şöyle söyleyeyim, onu sorayım daha doğrusu. Bakir bir reklam veren adayı, hayatında daha önce reklam vermemiş. Dolayısıyla onun bir ilk gece korkusu var. Yani lansman korkusu.
Doğru.
Esas zorluk o alanlarda. Yani oraları yönetmek ve o reklam vereni yönetmek ya da orada çalışan marka müdürünün o işi yönetmesi patron çerçevesinde çok güç olsa gerek diye düşünüyorum.
Şimdi kurumsal firmaları kenara koyarsak KOBİ'ler ve diğer girişimci gruplar için şöyle bence bir sorun var. Bu konuda uzmanlığı olmaksızın bu işlere kalkışıyorsa o tedirginlik her zaman olacaktır. Yapılması gereken herhalde birinci iş bu işten anlayan gerçek anlamda birilerine istihdam etmek. Hani çünkü yemek yapılacaksa dur ben mutfağa gireyim görmüştüm ben de, hanım işte böyle soğan yapıyor falan. Öyle olmuyor bu iş. Yani oraya bir aşçı koymak lazım.
Tabii yani bir zahmet.
Adam gibi bir yemek ortaya çıksın ki misafirlere mahcup olmayalım. Onun da ötesinde tabii sen de biliyorsun bu işler artık finansal olarak, parasal olarak da çok büyüdü.
Çok.
Yani bu kadar paranın yatırılacağı bir yere, tırnak içinde söylüyorum, hani iyi niyetle ya da amatörce yaklaşılmaması lazım. Çünkü ben şeyi anlamakta da çok zorluk çekiyorum bazen. Bir diyelim ki reklam kampanyası için ya da bir iletişim planı için bilmem kaç milyon dolar para ayrılıyor. Sonra diyorsun ki peki bununla ilgili sizin kurmay kişiniz kimdir? Benim yeğenim şeyde üniversitede reklam halkla ilişkiler okumuştu. Evet. Yani
o bakıyor.
Ama olmaz. Ya da genç bir arkadaş. Çok da yetenekli. Ama hani sen buna ne kadar manevra alanı veriyorsun? Şimdi bu kadar milyon doları yatıracaksın. İtibarını o işe koyacaksan bir zahmet içeride de ona göre bir insan kaynağı modellemesi yap. Ben akrabalar çalıştırılmasın falan demiyorum. O başka bir şey.
Liyakat olsun diyorsun yine de.
Yani ben de akrabamı çalıştırmayı tercih ederim. Yeter ki o konuda bilgisi, görgüsü, vizyonu olsun. Ne kadar güzel. Hem güvendiğim birisi hem de işi bilen birisi. Bundan
benim de
daha
kardeşim
iyi olur.
Var ajansta ama yani yapacak bir şey yok diye çok moda bir laf var ya şu anda. Yapacak çok şey var artık. Yani o da kreatif direktör. Yani olduğu için orada.
Buna hiç itirazım yok. Yani ben karikatür halinde tabii ki anlatmaya
yani
çalışıyorum.
Yani liyakat dediğim bir hikaye senin de söylediğin.
Yani bunu ama sadece tabii reklamda yaşamıyoruz o sen. Sen de görmüşsündür. Hani diyorsun ki mesela sizin IT nasıl? Bizim bu işlerde çok anlayan böyle bir tanıdık arkadaş var filan falan. Ya öyle değil yani. Lütfen hani bu konuları biraz daha ciddi yaklaşalım ki sonuçlar da ona göre olsun. Öbür türlü sen hep bu kalp çarpıntısını yaşayacaksın. Hani oldu mu olmadı mı? Bunu yok etmenin de birinci yolu önceden çok iyi bir hazırlık yapmak. Hazırlığı yaptığın takdirde bu araştırmasıyla olabilir. İşte öncesinde otomasyonunla ilgili diyelim yapılanma olabilir. İnsan kaynağının olabilir. Her neyse. Bunları yaptıktan sonra korkacak bir şey yok. Dersini çalıştıysan.
Bazen mesela şöyle komik şeyler oluyor. Yani işte bir film yapacaksın. Bir reklam verene. İşte şu kadar, 20 kadar figürasyon var diyelim. Yani büyük kadro. Diyor ki ya bunlara çok yani şimdi para verilir. Ne yapalım peki? Okullardan biz şey yapalım, toplayalım. Bunları biraz eğitelim. Sonra oynatalım filmde yani bir tür akademik bir şey olsun. Ya diyorsun bu çok daha pahalı bir şey. Böyle bir şey olabilir mi?
Bu sıkıntılı bir konu. Biliyorsun sen de. Yani bu bir kilometre meselesi aynı zamanda.
Oradan bir tasarruf sağlayacağını düşünüyor da orada bir tasarruf falan yok. Ama X ünlüye milyon dolar veriyor çat diye.
Ben şuna çok inanıyorum. Partnerlerin, yani bu bir reklam ajansı olabilir, medya planlama ajansı olabilir, PR şirketi olabilir, her neyse, dijital ajansı olabilir. Bunların işi zor. Neden? Eğer çalıştıkları, partnerlik yaptıkları kurumda kendileriyle aynı dili konuşan bir interface, bir yok kişi yani ya da ekip yoksa yönetim katıyla bu işi götürmek çok zor.
Çok zor.
Aynı şeyden bahsetmiyoruz çünkü.
Frekanslar farklı yani çünkü değil mi?
Orada o kurumun içindeki liyazon kişi, yani köprü görevini gören kişinin gerektiğinde yönetime diyelim ya da patrona şunu demesi lazım. Patron bir dakika. Yani şimdi biz buradan 58 bin lira tasarruf edeceğiz de yani bu kampanya toplam maliyeti 2,5 milyon dolar. Yani neyi nereden kurtarıyoruz? Ne alakası var?
İşte herkese bir Murat Ermer lazım.
Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de çok iyi yetişmiş ve çok kıdemi de fazla. Epey bir kurumsal yetişmiş arkadaşımız, yönetici seviyede arkadaşımız var artık. Biz yılını hatırlamıyorum Oğuzhan ama Kurumsal İletişimciler Derneği'ni kurmuştuk. Hı-hı. İşte 2010 muydu? 11 mi neydi? Ben de orada işte 4-5 yıl başkan vekilliği yaptım. Oradan biliyorum. Yani mesela Kurumsal İletişimciler Derneği'nde temsil edilen şirketlerin cirosu, ekonomideki yeri Türkiye ekonomisinin neredeyse %80'ini falan temsil ediyordu. Hmm. Ama şey açısından, hani ciro açısından. Hmm. Şimdi şirket sayısına geldiğinde tabii çok az.
Az.
Çok az. Tabii. Yani KOBİ'ler, girişimciler falan da böyle bir yapılanma yok. Ama ben şuna kaniyim. İstese de istemese de kurumlar ve kuruluşlar hem itibari yönden hem finansal yönden bu işleri ehil insanlara vermek zorundalar ve zorunda kalacaklar da. Çünkü burada oluşan risk tırnak içinde söylüyorum, dayak yedikten sonra düzeltilebilecek bir şey değil. Yani önemli olan kriz yönetimi yapmak değil, risk yönetimi önemli olan. Risk yönetimi yaparsan kriz yaşamana
çok güzel
gerek yok. Tabii. O yüzden hani risk yönetimi kriz yönetimi konusunda çok deneyimliyim ya da bu konuda eğitim aldım ya da biz bu konuda danışmanlık ediyoruz. Çok yanlış bir şey bu. Hani bunu bil, ben itiraz etmiyorum ama esas öncesini risk sen yok. Hallet. Onu halledersen
o zaten olur şu arada. Şimdi geçtik artık finans konularını. Açık Radyo'da uzun bir süredir bir müzik programı yapıyorsun. Evet. Efsane bir program.
Estağfurullah.
Gitaresk. Biraz onunla ilgili bilgi ver. Radyoculuk.
Radyoculuk çok keyifli.
Esasında yani. Senin müzikle zaten finans sektöründeyken de biz işte İngiltere'ye gittiğimizde müzik mağazasından iki saatte falan zor çıkmıştık. Hatırlıyorum.
Evet.
Topluyordun sen bütün doğru. Zaten. Biraz bu müzik zevkin, hobin ve buradaki programın şeyi nasıl oldu hikayesi?
O hikayenin tabii asıl müsebbibi sevgili Gonca Açıkalın. O beni davet etmişti. Beraber
program yapmaya.
Gel yapalım diye. Çünkü Gonca uzunca bir süredir yapıyordu zaten Gitaresk'i. Gitaresk de Açık Radyo'nun kuruluşundan itibaren yayında olan.
Hangi günler onları da söyledi.
Salı işte. Günleri 9 ile 10 arası
akşam
yapıyoruz. Rock ve blues ağırlıklı çalıyoruz. Tabi radyo işi çok keyifli, sen de biliyorsun.
Tabii.
Benim
televizyondan daha keyifli olduğunu söyleyebilirim.
Ben hiç televizyon bilmiyorum. Haddim de değil zaten. ama ben şeyi hatırlıyorum, yani lise dönemlerimdeydim falan. TRT 3, Yavuz Aydar, Süzüklü
Yeten
falan. Yavuz
abi ya.
Efsaneydi.
Efsaneydi
ve
tabii.
Onların sayesinde benim müzik ilgim, bilgim ne kadarsa gelişti. Yıllar içinde de oldukça büyük bir koleksiyona sahip oldum. Evet.
Mütevazı duruyorsun ama yani öyle böyle değil.
Ya film, kitap ve müzik konusunda ölçüsüz olduğumu söyleyebilirim.
Geçen seni bir kitapçıda görmüşler. Beyoğlu'nda. Öyle diyeyim.
Orada biraz şeyim var. Evet. Aşırı bir ilgim var yani. Ama başka da ilgim yok yani. Arabadan anlamam.
Daha ne olacak?
Tekneden anlamam. Yani. Evden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam yani.
Daha ne olsun? Ne yapıyorsun program süresince? Bir şeyiniz var mı? Formatınız?
Şöyle. Gonca'nın tabii blues bilgisi
fazla.
Olağanüstü bana göre. Rock da gayet iyi.
Sadece blues mu? Gospel falan giriyor musunuz?
Blues ağırlıklı. Blues ağırlıklı gidiyoruz. O Gonca'nın daha çok teritorisi, alanı. Ben rock ve progressive rock alanında programlar yapmaya çalışıyorum. Bir de tematik programlar yapıyoruz Gonca ile. Çok keyifli oluyor. Yani bir konuyu ele alıyoruz.
Süresi
yani,
ne kadar?
Bir saat. Her salı bir saat yapıyoruz. Ya bir plak şirketini, tarihçesini ele alıp onu anlatıyoruz.
Kayıt mı yapıyorsunuz yoksa canlı mı?
Oğuzhan şimdi yapabildiğimiz kadar stüdyodan canlı yayın yapıyoruz ama araya pandemi girdiğinde biraz kayda döndük. Bazen de seyahatler sebebiyle kayıt yapmak gerekiyor. Ama her bulduğumuz fırsatta ki çok zorluyoruz yani tek ya da beraber stüdyoya girmeyi tercih ediyoruz. O çünkü bambaşka bir şey. Yani canlı olarak çok yayına çıkmak başka bir bambaşka şey. Çok keyifli.
Çünkü canlı yayın kazaları da oluyor.
Ya oluyor fakat çok enteresan.
Komik oluyor yalnız.
Çok, biz bir de Gonca ile yan yana geldiğimizde çok eğleniyoruz. Hı-hı. Hatta iki hafta önceydi yanılmıyorsam ya da üç, şimdi şey Hı-hı. yapayım. Benim 100. programımda.
Oo bayağı iyisin.
Özlem de geldi. Hatta o bizi şey yaptı, videoyu çekti. Hatıra olsun diye filan.
Özlem Ermert.
Evet. Şimdi biz Gonca ile canlı yayında yani o kadar şeyler, sakarlıklar ya da şeyler yapabiliyoruz ki. sohbetler yapıyoruz ki. Yani şimdi onu mesela bantta yapamıyorsun.
Yok.
Siliyorsun, yeniden yapıyorsun. Ya, diyorsun ki ya bir dakika yanlış söyledim falan filan. Ama canlı yayında
o kadar
akıyor,
dikkat etmemek
gidiyor.
Lazım zaten. Yani doğalı bu işin. En son okuduğun, şu günlerde okuduğun bir kitap var mı? Gittiğin bir film ya da tiyatro, konser... Çok. Tavsiye edeceğim bir kitap var.
Daha dün akşam Özlem'le bir film seyrettik. Lea Seydoux başroldeydi. Bir Güzel Sabah diye çevrilebilir bir Fransız filmi. Galiba. Hı-hı. Galiba. Neyin derdi seyrettiğimizi de artık kaybettik ucundan.
Önemli değil. Filmi kendisi
keyifli, çok başarılı bir film. Mubi'de seyrettik yanılmıyorsam.
Mubi'de.
Ondan sonra ben 4-5 kitabı aynı anda okuyorum. Bu merak...
Farklı odalarda okunabilen kitaplar.
Çok doğru söylüyorsun. Bir de bu meraklı turşucu durumu var ya Oğuzhan. Bizde çok ciddi bir deformasyon.
Çok ya.
Yani duyduğun bir şeyden ya da aklına gelen bir şeyden dolayı biliyorsun.
Anında öğrenmem lazım.
O kitabı alıyorsun. Tekrar karıştırıyorsun ya da sıfırdan başlıyorsun. Son dediğin gibi yatak odasına geçiyorsun. Diyorsun ki Emrah Sefa Gürkan'ın şimdi bu kitabı...
Bu rahatsızlık gibi bir şey yani.
Evet ama
yani,
tedavisi de bu yaştan sonra
yok,
bence yok.
Yani bence de olmasın da ama zaten yani.
Bu sene,
biz böyleyiz.
Bu sene güzel kitaplar çıktı. Cumhuriyet'le ilgili de güzel, keyifli kitaplar çıktı. Ben İş Bankası yayınlarını çok beğeniyorum. Onların çıkardıkları kitapları. En son denizcilik üzerine... kitap aldım. Denizcilik derken şöyle denizcilik ve donanmanın yani deniz ticaretinin dünyayı nasıl şekillendirdiğini anlatan.
Aa, çok ilginç.
Çok keyifli bir kitap var. Dün akşam bir sipariş verdim Amazon'a. 1980'lerde Hayat diye. O da 1500 sayfa mı ne bir kitapmış ama tam bizim dönemleri yani anlattığı yani, için çok
hatırlatma gibi.
Keyifli. Aynen.
Bence de.
Elimizin altında olsun. Müzik konusunda bir şey söylemeyeyim. Zaten her gün, her saat şey gündemimizde olan bir şey. Bu sene de özellikle...
En çok kimi dinlemeyi seviyorsun? Neyi dinlemeyi seviyorsun? Abi, çok kimi çalıyorsun?
Abi nasıl zor bir soru soruyorsun sen bana.
Vardır ama böyle bir Spotify şeyleri geliyor ya, özetleri geliyor. Bu yıl şunu çok dinlemişsiniz diye.
Ya,
suçlu gibi.
Onun ben biraz... bir döneme sıkıştırıldığını falan düşünüyorum.
Bence de.
Çünkü normalde benim
başka
bu sene mesela
var.
Bir numaralı sanatçım kim çıktı biliyor musun?
Kim?
Bach.
Ben de dinliyorum da yani.
Ya ben de dinliyorum da hani o kadar ya ben bu kadar radyo programı yapan bir insan olarak.
Ben çalışırken falan dinliyorum yani o ne bileyim gece dinliyorum.
Şeyi biliyorum neden olabileceğini ama dediğim gibi dönemsel bir şey almışlar bence. Çünkü 6 Şubat depreminde oğlumuz bizim Can.
Can'a da buradan selamlar. Can.
Gönüllüler de şimdi Kızılay'daki koordinatörlerden bir taneydi. Gönüllülerin koordinatörü. O ilk sabahtan Antakya'ya gitti deprem bölgesine ve bir süre orada kaldı. Onun orada olduğu süre içinde ben çok fazla klasik müzik dinlediğimi hatırlıyorum. Ama benim bütün yılımı Bach senin en iyi sanatçın diye
değil
adlandırması
yani.
Bence algoritmada bir problem var.
Progresif yani. Olarak kim dinliyorsun?
Ya progresif de benim değişim.
Kim çalıyorsunuz ya da daha çok böyle yani bugün
eskilerden
mutlaka olsun dediğin.
Eskilerden de yenilerden de çalıyoruz ama tabii favorilerimiz hani Yes progresif diye bakarsan ama her daim sevgilimiz çok programda çalmasam da hani benim vazgeçilmezim tabii ki Pink Floyd. Onunla birlikte Roger Waters ve David Gilmour.
Ne kadar etkilemiştir değil mi hayatımızı?
Ya özel bir grup olduğunu düşünüyorum. Aynı Queen gibi. Yani son dönemlerinde her ne kadar lay lay lom yapmış olsalar da bunlar çığır açan,
çığır açan
şeyler. Yani bir Jethro Tull'dır. Mesela benim değişmez favorilerim arasında Genesis var. Hiçbir zaman değiştirmem. Yani Peter Gabriel
benim
olsun.
Benim Steve Hackett olsun. Girmiştir Genesis.
Ya bunlar çok özel şeyler. Ama öte yandan da mesela Miles Davis'le Jan Garbarek yine hani her adaya giderken klasik alacaklarımızın arasında.
Mavi Şino'yu sever misin? O da yani çok fazla insan bilmez ama.
Yani şöyle söyleyeyim. Tabii John McLaughlin'i hem burada hem New York'ta Blue Note'da dinlemişliğim var. Üst üste yani 10 gün arayla.
Bunu biliyorum da bilerek sordum.
Çok sevdiğim bir duayen. Çok özel bir insan olduğunu düşünüyorum. Bir de öyle bir işbirlikçi ki.
Çok.
Yani el verme konusunda da hiç imtina eden bir insan değil.
Oyununu ben zaten bir de çok seviyorum ayrıca.
Ben bir öyle de şunu gördüm. Olsan bilmiyorum katılır mısın ama insanın kendi kişiliği aslında müzik şeyini de tanımlıyor ya da kitabı. Ben mesela sevdiğim grup ve sanatçılara baktığımda bunların da meraklı tipler olduğunu görüyorum. Yani John McLaughlin birçok tarzı denemiş. Dünyanın pek çok kültürüyle müzik yapmış bir insan. Pink Floyd'a bakıyorsun hiç rahat durmamış. Yani hiç. Başladıkları noktayla geldikleri nokta
bambaşka.
Her bir albümleri bambaşka. Genesis'e bakıyorsun.
Her biri bir proje.
Proje dedin mi?
Proje dedin mi Murat Ermert? Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum.
Vallahi çok daha devam eder yani. Narkos gibi oluruz biz böyle burada.
Bence
her hafta.
Tadını da bırakalım. Çok teşekkürler.
Evet. Ayağına sağlık, diline sağlık. Yani danışmanlık bir yana, arkadaşlık olarak da herkesin... Murat'cığım gel diyebileceği bir insansın. Hayatımızda olduğun için ben de kendimi şanslı hissediyorum. Bilmukabele. Her zaman için. Evet, bir hafta daha sona erdi Runner. Bundan sonrası zaten yılbaşı 2024 geliyor. 2024 için dileklerini de alalım ve bitirelim.
2023'ten daha iyi bir yıl lütfen olsun.
İşte bu güzel.
Hem ülkemiz güzel için hem dünya için. 2023 zor bir yıldı çünkü. İnşallah 2024
gelen gideni aratmasın.
Lütfen.
Evet. Hoşça kalın o zaman. I'm a runner but I'm crawling away from you. I'm a sinner but I've been way too good for you. I'm a lover but now my heart is in my shoes. I'm a hunter but I am only prey to you. I'm only prey to you. I'm a liar but never been untrue to you. I'm a stay. Hiding from the truth.